Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerim Görkem Çetin ve Levent Aşkan'a teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Patreon'da aylık $5 paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca $1 bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 42. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Carhopper şirketinin CEO'su Bora Hamamcıoğlu konuğumdu. Bora ile Carhopper'ı ve Bora'nın girişimcilik hikayelerini konuştuk. Carhopper nedir derseniz, Amerika'da genelde lüks ve egzotik diyebileceğimiz araçların kiralanabilmesini sağlayan bir marketplace. Geçtiğimiz günlerde Turo'nun Carhopper'ı satın aldığı, yani Carhopper'ın exit ettiği haberini aldık ve ben de hemen Bora ile bu konuyu konuşmak istedim. Satın alma haberi çıktıktan hemen ertesi gün Bora ile konuşma fırsatım oldu. Böylece Bora'dan satın alma hikayesini sıcağı sıcağına dinleme fırsatım oldu. Yurt dışında okumayı, yurt dışında girişimciliğe atılmayı ya da yurt dışında bir şekilde kendilerine hayat kurmayı düşünen arkadaşlar özellikle bu bölümü dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bora'nın çok güzel önerileri var. Keyifli dinlemeler. Bora merhaba, hoş geldin.
Selam Çağrı.
Nasılsın?
Sağ ol, sen nasılsın?
Ben deyim, güzel haberler geldi. Carhopper'ın Turo'yla birleşmesi, Turo'ya exit olması ile ilgili. Öncelikle tebrik ederim. Bayağı yoğun bir gündemim vardı son zamanlarda.
Evet, teşekkürler. 5 senedir zaten uğraştığımız bir projeydi Carhopper. Son aylarda bayağı bir yoğun geçmişti, stresli geçmişti. Fakat güzel bir nokta koyduk diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı, bundan sonra ne olacak göreceğiz.
Süper, zaten konuşuruz bunları da. Öncelikle biraz kendini tanıtabilir misin? Hani bizi dinleyenlerin tanıması açısından Bora Hamamcıoğlu kimdir? Şimdiye kadar işte nerelerde okumuştur, ne yapmıştır?
Tabii. İstanbulluyum. Pierre Loti Fransız Lisesi'nde okudum. O işte anaokuldan lise sona kadar. Lise hayatımın sonunda Fransızların otoriter mantalitesinden biraz bıktım. Dolayısıyla Amerika'ya gitmeye karar verdim eğitimin devamı için. Boston'da Bent Üniversitesi'nde okudum. İşletme okudum. 4 sene. Ondan sonra Georgetown Üniversitesi'nde master'ımı yaptım. Finans ve gayrimenkul ve gayrimenkul finans üzerine. Daha sonra Miami'ye taşındım. Carhopper'ı kurdum. 1-2 sene arada başka firmalarda çalıştım. İşte birkaç tane startup, venture capital falan. Fakat o sıralarda işte tam Uber, Airbnb bayağı büyümeye başlamıştı. Ben de benzeri platform nasıl bir şey kurabilirim diye düşünürken bir arkadaşım bana dedi ki gel seninle bir boat sharing business'ı kuralım. Yani tekne kiralama, kişiden kişiye tekne kiralama. Miami'deydi o da. Hı hı. İşi biraz analize ettikten sonra farkına vardım ki aslında bu pek iyi bir vertical değil. Araya böyle İngilizce kelimeler koyuyorum, kusura bakma. 13 senedir Amerika'da oturunca
önemli. Zaten yani ister istemez oluyor şeyde de bizim her sektörde de. O yüzden dinleyiciler anlayışla karşılar.
Umarım. Dolayısıyla boat sharing işini biraz analize ettim. İşte kiralama ortamının dışarıda olması, işte yağmur yağınca kiralamaların iptal edilme olasılıkları gibi konuları göz önüne alınca boat sharing işi iyi bir vertical olmadığına karar verdim. Ama iş modelini zaten çok beğeniyordum, bu peer-to-peer online marketplace modelini. Farklı bir vertical'da neler yapabilirim diye araştırırken aklıma araba işi geldi. Ama arabadan kastım ride sharing değil, car sharing. Yani Uber ve Lyft gibi şoförlü arabaya binme değil, başkasının arabasını kiralama. Tabii o zaman Turo, Getaround çok daha ufak boyutlardaydı. Turo'nun adı Relay Rides'di. Daha ufak bir şirketlerdi. Getaround da 5-6 milyon dolar ne raise etmişti o aralar galiba. Ama yine de sonuçta ciddi bir market avantajları vardı. Dolayısıyla giriştim bu işe. Carhopper ilk öyle başladı. Peer-to-peer araba kiralama platformu olarak, yani kişiden kişiye araba kiralama. Senin bir araban var, komşuna kiralıyorsun, saatlik kiralıyorsun istersen. İstersen günlük, istersen haftalık veya aylık. Öyle başladı Carhopper serüveni. Daha sonra platformun iki tarafını analiz ederken hem supply hem demand, iki tarafta en çok kimin kullandığına baktık. Hatta o zamanlar sen de dahil olmuştun galiba sürecin içine. Tedarik kısmında platformu kullananların şahıslardan çok havaalanlarının etrafındaki car rental center'daki managerlar veya ufak şirketlerin sahipleri olduğunu fark ettik. Bu kişilerle hemen gittik, görüştük. Dertlerini öğrendik. Niye bizim platformu kullandıklarını öğrendik. Ve bize söylediler ki Expedia gibi şirketler daha çok Avis, Hertz, Enterprise gibi daha büyük kiralama şirketlerine yöneliyorlar. Ve bu daha ufak şirketlerin seslerini duyurabilecekleri veya pazar payı kazanmalarına yardımcı olabilecek bir platform yok. Biz de orada enteresan bir product market fit gördük. Hemen pivot ettik. Hemen peer-to-peer'den B2C modeline geçtik. Yani peer-to-peer'den business-to-consumer'a geçtik. Oranın tabii en büyük avantajı şuydu. Peer-to-peer zamanında sigortayı biz veriyorduk, biz sunuyorduk. Çünkü kişisel bir kiralamadan ticari bir kiralamaya dönüşüyordu. Platform olarak da biz bu ticari sigortayı sunmak durumundaydık. B2C'ye geçince de kiralama şirketlerinin sigortalarını satmaya başladı. Dolayısıyla üzerimizden biri de öyle büyük katmış oldu.
Evet. Evet, o konuştuğumuzu hatırlıyorum, özellikle o sigorta konusunda. Evet. Peer-to-peer'de hani daha challenge'lar olduğundan bahsettiğini hatırlıyorum.
Tabii, çünkü müşteri eğer kaza yaparsa mesela araba, Carrefour'dan kiraladığı bir arabayla, Carrefour'un sigortasına olan oluyor. Yani bizim primimiz yıldan yıla artıyor veya biz claim yapmak zorunda kalıyoruz. O tabii bizi çok tedirgin ediyordu. Çok daha startup aşamasındayken, fon toplamamışken, aman nasıl ederiz, nasıl yaparız, tanımadığımız adama niye biz kefil oluyoruz durumu vardı. Biraz stresli geçiyordu ama çok şükür kazasız belasız o dönemi atlattık.
Aynen. Peki ben şeyi merak ediyorum. Hani üniversiteyi bitiriyorsun, işletme okuyorsun. Sonra hani bir süre yatırım şirketlerinde çalıştıktan sonra hani girişimciliğe öyle ne zamandan beri ilgin vardı? Hani aklında bu girişimciliğe atılacağım ben işte uygun pazarlar bakayım. Hani bu fikir ne zaman sende oluştu? Hani Carrefour nasıl şekillendi? Hani onu biraz anlatabilir misin?
Tabii. Yani ben aslında kendim bildiğim bileli girişimci olmak istiyorum. Lise yıllarında bile mesela bizim okulda festivaller olurdu. Bizim okul festivallerin kaydını almazdı. Ben gider bunların kaydını alır, DVD yapıp satardım. Her zaman da bir girişimci bir yanım vardı. Dolayısıyla yeni veya sonradan oluşan bir şey değil bu. Staj yaptıktan sonra farklı yerlerde çalıştıktan sonra insan biraz kendini daha iyi tanıyor. Nerelerde çalışabileceklerini, hangi ortamlarda çalışabileceklerini daha iyi görüyor. Ben kendimi daha iyi tanıdım o süreçlerde. Hangi ortamlarda çalışmak istediğimi, hangi ortamlarda çalışmak istemediğimi gördüm. Ve sonra karar verdim ki mutlu olmanın en kısa yolu o ortamı kendim yaratmam. Dolayısıyla girişimcilik hayatıma daha profesyonel bir şekilde öyle adım attım.
Anladım, süper. Ben özellikle mesela seninle hani ilk tanıştığımız zamanlarda şeye hani özellikle çok takdir etmiştim. Yani üniversiteden çıktıktan birkaç sene sonra hani bir startup kuruyorsun ve hani şey funding de bulabiliyorsun. Hani mesela orada ikna etme ve hani Türkiye'den gelen birisin. Hani her ne kadar üniversiteyi Amerika'da okumuş olsan da. Hani bunu nasıl başardın? Ben bunu mesela özellikle direkt Amerika'ya gitmeyi düşünen insanların sayısı da çok arttı ülkemizde. Hani direkt mesela senin gibi atıyorum üniversiteden gitmeyi. Hatta mesela ben kendim bile düşününce kızımı yani en geç üniversitede yurt dışına gönderirim herhalde diye düşünüyorum. Hani bu bayağı bir trend oldu. Hani o açıdan da aslında işte bizi dinleyen belki genç arkadaşlar olursa onlar için de belki bir fikir verebilir. Hani onu nasıl elde edebildin o ilk angel investment diyeyim?
Tabii. Çok teşekkür ederim iltifatın için. İlk Amerika'ya geldiğimde ben kendime bir hedef koydum. Dedim ki ben buraya adapte olacağım. Tabii ki kendi kültürümü koruyacağım. Fakat buranın şartlarına adapte olacağım. Yani mesela sağda solda görüyorum. 13 yıldır Amerika'da oturuyorum. Hemen gelen Türkler diyor ki ya diyor şuraya bir ne bileyim bir dönerci açsak çok iyi para kazanır. Simit sarayı açsak çok iyi para kazanır. Yani bu mantaliteyle Amerika'da başarılı olmak çok zor. Amerikan mantalitesini ve iş yapma şeklini öğrenmek gerekiyor. Ben ilk taşındığım günden beri buna özen gösteriyorum. Hep kalıcı olmaya özen gösteriyorum. Yani aman ben burada işte okuyup ülkeme dönerim diye yaklaşmadım hiç o zaman. Ne üniversite hayatımda, ne master'da, ne iş hayatımda. Hep bir şeyler öğrenip bir çevre yaratma peşindeydim kendime. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü yatırım yapan ilk angel investor benim üniversite arkadaşımdı. Evet, Abu Dhabi'li bir tane arkadaşım. Hatta hayatta ilk dönem hiç unutmuyorum bir tane government dersi almıştık. Orada arkadaş olmuştuk işte midterm'lere falan çalışırken. Ama yani onunla arkadaş olma sebebim hiçbir kesinlikle ne parası olması ne zengin bir aileden hatta kraliyet ailesine çok yakın bir aileden olması değildi. Yani bilmiyordum kim olduğunu. Sadece kendim gibi davrandım. O da beni sevdi. Birbirimize güvendik. Ve iyi bir arkadaşlık başladı orada. O kendi arkadaşlarına tanıştırdı falan filan. Yani bunu tekrar niye anlatıyorum? Güven yaratmak aslında bir günde olacak bir iş değil. Ben bu çocukla, Muhammed adı hatta, aşağı yukarı 12 sene evvel tanıştım. Yani bu güveni ben bir günde kazanmadım. İlk günden beri çalışma ahlakım ve konulara bakış açımla güvenini kazandım. Dolayısıyla Carhopper'ı kurduğumda da işte o zamanlar Instagram yoktu, Facebook vardı. Facebook sayfasından Carhopper'ın update'lerini bayağı paylaşıyordum, ediyordum. Uzun zamanda konuşmamıştım. Mesaj attı. Selam Bora, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte Carhopper'ı kurmuştun, tebrik ederim. Bir ketchup etmek isterim demiştim. Tabii seve seve dedi. Konuştuk. Ya dedi, ben yatırım yapmak istiyorum bu Carhopper'a. İyi, tamam. Tabii o zamanlar para aradığımızı söylemiyorum kimseye. Ya bilmiyorum, düşüneyim falan, çok şey var, demand var. Seni nasıl dahil edebilirim bu sürece, düşüneyim falan dedi. Ve dahil ettim. Ondan sonra kendi çalışma arkadaşlarıyla tanıştırdım. Kendi özel arkadaşlarıyla, kuzenleriyle tanıştırdım. Ve toplam 1.8 milyon dolar yatırım elde ettim.
Evet. Yani bu aslında bence çok güzel bir örnek. Üniversiteden başlayan bir arkadaşlık sanırım. Yani yıllar geçtikten sonra hani yatırımcın oluyor. Bu şey derler ya, family, friends, fools. Yani o friend'i de yakalamak için aslında bir emek vermek, bir güven oluşturmak da gerekiyor. Yani herkes, her arkadaşına işte gidip de böyle önemli miktarda bir yatırımda bulunmuyor sonuçta.
Tabii ki de. Yani bu bir aslında bir maraton. Amerika'da veya yurt dışında okuyan genç arkadaşlarıma veya kardeşlerime tavsiyem hep ileriye dönük düşünsünler. Yani aman ileride işte startup kurarım, LinkedIn'den birkaç tane connection bulurum, onlara mesaj atarım, e-mail atarım da olacak bir iş değil. Yani tabii ki de olur, belki olur ama o çok tesadüfi bir şey olur. Yani en kolay yolu kendilerine güvenmelerini sağlamaları arkadaşlarının, çevresindeki yeni tanıştıkları insanların ve hep daha büyük fotoğrafı görmeleri. Yani aman ben üniversiteye geldim, eğleniyorum, sonra işte başımın çaresine bakarım veya ne bileyim, ya işte ben girişimciyim, şuraya bir simit dükkanı açalım, kafeteryaya çok iyi satarız günde işte 100 simit falan, öyle düşünmesinler. Hep daha büyük fotoğrafı görsünler ve uzun vadeli düşünsünler.
Süper, çok teşekkürler tavsiyeler için. Şimdi yatırımdan sonra tabii çok rekabetin yüksek olduğu ve hani büyük aktörlerin oynadığı bir alanda hani sen de Carhopper'ı ilerletmeye çalıştın bir yandan. Hani ben de şahit oldum zaman zaman, hani zaten birlikte çalışmayı fırsatımız da olmuştu. Ben hani bütün bu süreçte edindiğin deneyimlerden en çok sana keyif veren ve en çok zorlayan, bu aynı şey de olabilir. Evet. Genellikle öyle cevaplar alabiliyorum.
Ya öyle.
Şeyler neler oldu?
Bir JetSmarter süreci vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın?
Evet.
O bana hem en çok keyif veren, daha doğrusu keyfi sonradan aldım. Önce stres oldum. Sonra işler yoluna girince bayağı bir keyif aldık süreçten. Çünkü benim için de bayağı bir öğrenme süreciydi. Ama başarılı bir şekilde çıktık işin içinden. Kısaca bir anlatayım, çok fazla hukuki detaya da girmeden, başımız belaya girmesin. JetSmarter dünyanın en büyük özel uçak kiralama platformuydu. En son 1,5 milyar dolara value olmuşlardı. Ve Güney Florida'daydı ofisleri. The diyorum çünkü onlar da acquire oldular başka bir şirket tarafından. Platformlarına sadece uçak kiralıyorlardı. Biz bunlara gittik, dedik ki siz niye sadece uçak kiralıyorsunuz? Araba da kiralayın, ev de kiralayın, özel tekne de kiralayın. Uzun süreye yayılmış bir süreçti bu. Aşağı yukarı 2 sene uğraştık. Sonunda biz bunları platformlarına araba kiralama servisi koymaya da ikna ettik. Fakat dedik ki siz bu işi sıfırdan kendiniz yapmayın, bize outsource edin. Biz kendi API'mizi develop edelim. Sizin aplikasyonunuza koyalım. Özel uçak kiralayan herkes girsin sizin aplikasyonunuza, araba kiralasın. tamam o oldu falan filan. Araya ilk şey kasırga girdi. Büyük bir kasırga oldu burada 2-3 sene önce. Kasırga girdi, ofisler tatil oldu. Onların ofisleri darmadağın oldu falan filan. Böyle bir 4-5 ay geçti. Ondan sonra işte nasıl konuşuruz, nasıl ederiz, nasıl anlaşırız falan filan derken konuştuğumuz kişi transfer oldu Rusya ofislerine. Yepyeni bir contact person geldi. Haydi bu sefer ona tekrar sıfırdan anlatacağız projeyi falan filan. O tabii yeni dahil olduğu için biraz güç göstergesi yapmak istedi. Efendim ben bu projeyi gereksiz buluyorum dedi. Ondan sonra sadece uçaklara odaklanalım falan dedi. Neyse onu da ikna ettik günün sonunda. Daha sonra kontratımızı imzaladık. Kontrat imzaladıktan sonra biz development işlerine başladık. Kendi API'mizi geliştirdik. İşte bu API'yi geliştirip derken işte member benefits kısmına giden JetSmart aplikasyonunda herkes araba kısmına tıklıyor. Bütün gösterilen arabalar backend'de bizim database'den geliyor. Bizim ekip çalıştı, bitirdi, deliver etti falan her şeyi. Ses seda yok. Takip ettik. Neden ses seda yok falan filan. Bir sürü kişiye mail attık. Telefon açtık. Çıkmıyorlar falan filan hatları. Ondan sonra hiç unutmuyorum. 12 Aralık günü bir tane mail. Biz artık ilgilenmiyoruz. Kendi projelerimize biz kendi projelerimize odaklanıyoruz. Daha şeyimiz var. Daha büyük sorunlarımız var şu an kendi içerimizde. Onlara odaklanacağız. Sonra bakarız. Nasıl yani, elimizde kontrat var yani, biz sonuçta 6 aydır bunun geliştirmesini yapıyoruz. Ses yok, seda yok. Yine işte üst üste mailler, telefonlar, chat mesajlar, işte Google Hangout'tan, Skype'tan falan filan. Biliyorsun beni, şey istediğinde sonuna kadar giderim yani. Ses seda yok. İyi ne yapacağız? Avukat tuttuk bir tane. Çok büyük bir hukuk firması var burada. Hatta Virgin Atlantic grubu ile ilgili çok büyük bir dava kazanmışlardı. İşte 3 milyon dolar mı ne? Tesadüfen de bir tanıdık ortak arkadaşımız vardı. Hukuk bürosunun kurucusuyla. Notice letter gönderdik. Notice letter gönderdikten sonra tekrar konuşmayı başladılar bizimle. İşte nasıl yaparız, ne ederiz falan filan. Amend ettik kontratı. Biraz işte şartları rahatlattık falan filan. Sonuç olarak 3 ay içerisinde bayağı canlı yayına aldık API'yi. Anonsmanını yaptık. Çok güzel bir süreçti. Keyifliydi. Çünkü birbirimizi kırmadan ve ilişkiyi yıpratmadan hukuki süreçte resmen medyasyona gittik. Ve bayağı bir win-win yarattık günün sonunda. O yani. En güzel anım aklımda o.
Evet, ben de hatırlıyorum. Bayağı çetrefilli sürmüştü. Yani bir de doğa koşulları bile etkiliyor yani. Sanırım birkaç kez daha yine öyle kasırga fırtına olmuştu. Miami, Florida bölgesinde yine. Hatırlıyorum yani.
Onların çünkü uçuşlarını falan da etkiliyordu. Evet. İşte kasırgalar falan filan. Bir de kendi içlerinde bazı sorunlar vardı. İşte birileri transfer oluyordu, birilerinin yerine geçiyordu falan. Süreç uzadıkça uzadı. Yani zaten hiçbir tereddütüm yoktu. Muhakkak ki günün sonunda bu anlaşma öyle ya da böyle olacaktı. Ama mesele bize zaman kaybettirmeden gerçekleşmesiydi. Sonunda da öyle oldu. Gayet güzel bir anlaşma imza attık. Yani neden bu güzel bir hatıra benim için? Çünkü işin hukuki kısmını, product development kısmını, operasyonel hazırlık kısmını, pazarlama kısmını, training kısmını hepsini aslında bir böyle mini bir projede, pek mini değildi sonunda ama böyle bir projede bir araya getirme şansı bulduk.
Evet, yani böyle dışarıdan baktığında işte birbirine bağlamışlar, olmuş bitmiş gibi görünüyor ama aslında özellikle o arkada bir de hukuki meselelere de hani kayması iş hakikaten çetrefilli bir hale getirmiş. Ama altından kalkmak dediğin gibi günün sonunda yine yani insan zaten girişimciliği de biraz o besliyor yani. Onun o tatminini alabilmek.
Tabii aynen öyle.
Zorlukları aşmanın.
Geceleri pek uyuyamamak, sabah köründe kalkıp aldığım ben ne yapacağım diye stresini yaşamak. Bunlar işin keyifli kısımları sonradan. Yani geriye bakınca insan gülüyor. Ya ne kadar ufak şeyleri dert etmişiz aslında falan diyor ama şey yaşarken aslında keyfini çıkarıp learning experience olduğunu hatırlamak gerekiyor.
Evet, onu hakikaten akılda tutabilmek önemli, yoksa diğer türlü insan kendini çok yıpratabiliyor.
Evet.
Süper. Peki şimdi asıl haber tabii exit, bahsetmiştin zaten böyle çok fazla detay veremeyeceğinden ama ben yine de sormak istiyorum. Bu exit süreci nasıl oldu? Zaten bir süredir bahsediyordun hani birkaç şirketle görüştüğünden. Bu süreç nasıl ilerledi? Sen mi onlara ulaştın, onlar mı sana ulaştı? Hani herhangi verebileceğim bir detay deneyim paylaşımı açısından güzel olabilir. Hani finansal açıdan paylaşabiliyor musun bilmiyorum ama en azından nasıl bir süreç işledi? nasıl bir orta noktada bir araya gelebildiniz? Bunlar çok güzel bilgiler olur.
Yani maalesef dediğin gibi NDA anlaşmamız olduğu için pek detaya giremiyorum. Fakat burada yine söyleyebileceğim tek şey yine bu ilişki yönetimini uzun vadeye yaymak çok önemli. Ben konuştuğum herkesle, ister Turo'da olsun, ister diğer konuştuğum şirketlerde olsun, Carrefour'u kurduğum ilk günden beri iletişim halindeyim. Hı-hı. Her zaman konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz, işte birbirimizden haberler veriyoruz. Ve bu hep dostane bir ortamda gerçekleşiyor. Yani hiçbir şekilde aman biz rakibiz, ben seninle bilgi paylaşamam falan gibi durum söz konusu değil. Dolayısıyla yine başarılı bir sonuç çıkartmamın sebebi hep uzun vadeye yayılmış ilişkiler kurmamız. Ve yani bir günde oluşan ilişkiler değil bunlar. Bu kadarını söyleyebilirim.
Tamamdır, çok teşekkürler. Peki şimdi exit sonrası neler düşünüyorsun? Aklında şekillenen şeyler mi? Daha gerçi çok yeni. Yani daha dün duyuruldu. Hatta Türkiye saatiyle işte çarşamba günü. Bugün şimdi 11 Mart çarşamba. Amerika'da da salı gününe denk geliyordu galiba. Yani evet. Daha çok yeni duyurulan bir şey. Ama hani aklında oluşan fikirler varsa ya da hani böyle opsiyonlar neler düşünüyorsun?
Tabii. Ben zaten birkaç tane şirkete yani az yatırım almış, yani tam Series A aşamasından evvel seed funding almış birkaç şirkete zaten danışmanlık yapıyorum. Daha genel konularda. O işten çok keyif alıyorum. Biraz o portföyümü belki genişletebilirim biraz. Daha fazla şirkete vakit ayırma bakımından. Onun dışında belki daha birazcık daha ciddi yatırım almış Avrupa bazı şirketlere join etmem söz konusu olabilir. Daha bir structured bir ortamda çalışmak biraz kafamı rahatlatabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani son 4-5 senedir hakikaten gecem gündüzüme karıştı, hafta sonları diye bir şey ortadan kalktı. İşte sabahın 8'inde pazar günü işte adam trafik kazası yapmış, onun bilmem neyle uğraşıyoruz sonra, yani bayağı yordu açıkçası. Dolayısıyla bu structured bir ortamda çalışmak, düzenli bir yerde çalışmak hiç olmazsa 1-2 sene bayağı kafamı rahatlatabilir diye düşünüyorum. İşte bunları yaparken de belki 2-3 tane angel investing, 2-3 tane consulting projesi değerlendirebilirim.
Evet, bir yandan da kopmamış olursun girişimcilik startup.
Evet tabii, yani evet, bir yandan da kopmamak gerekiyor. Çünkü yani Carrefour benim ilk, daha doğrusu ilk startup ama kesinlikle son startup'ım olmayacak. Dolayısıyla yakın durmak gerekiyor. Yani omuz teması yapmak gerekiyor. Dirsek teması pardon yapmak gerekiyor.
Süper, süper. Çok teşekkürler Bora. Hani bu samimi hikaye için. Zaten biz kaç sene oldu artık? 4 senedir falan tanışıyoruz. Evet. Birlikte çalışmışlığımız da var. Umarım bundan sonrası da yine güzel haberlerle gelir. Belki işte yeni yatırımlar, yeni danışmanlıklar. Belki dediğin gibi büyük bir organizasyon içinde yeni roller. Zaten yani şey, bu ekosistemi kurmak bence çok önemli. Zaten işte bir yandan danışmanlık ya da işte yatırımcılık yaparken zaten sürekli diğer girişimcilerle de iletişim halinde oluyorsun bir şekilde. Hani oraya girdiğin zaman istersen kopmadan devam edebiliyorsun o açıdan. Hani ilişkileri sağlam tutmak, ilişkileri canlı tutmak her zaman önemli oluyor o açıdan da.
Kesinlikle. Bu arada sana da tekrar teşekkür ederim. 4 yıldır vermiş olduğun emekler için. Bayağı bir şey yaşadık beraber. Çocuğun oldu, evlendin. Yani o kadar işin arasında
evet,
sen...
Evet ya, hakikaten çocuk oldu.
Yani bayağı bir kilometre taşlarını aslında beraber geçtik. Dolayısıyla sana da çok teşekkürler. Geceni gündüzüne kattın gerektiğinde. Çok son dakika isteklerimiz, ricalarımız oldu senden. Hiçbir zaman kırmadın. Ve her zaman çok başarılı projeler teslim ettin bize. Dolayısıyla sana da teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim. Benim de yani ufacık bir katkım olduysa ne mutlu bana yani. Bu haberi görünce ben de biraz duygulandım yani işte yaptığımız şeyler. Hani o yeni landing page hazırlanmış falan görünce... Evet. Yaptığımız işler ufak ufak aralara girmiş gibi böyle bir fiyat oluşuyor insanda.
Tabii, evet muhakkak.
Çok sağ ol Bora. Ben şimdi kapatırken konuklarıma sorduğum iki tane soru var. Onu yine sana da sormak istiyorum. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Senle ulaşmak isterlerse nereden ulaşmalarını tercih edersin? İkincisi de bizi dinleyenlere vermek istediğin bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Tabii Twitter'da aktif olmaya çalışıyorum. İki tane hesabım var. Ana kullandığım hesap @borahamamcıoğlu. Onu daha çok Türkiye ile ilgili yorumlar için kullanıyorum. Daha çok Galatasaray, spor, siyaset falan. Dolayısıyla o biraz yorabilir insanları. Onun dışında bir de daha Amerikan siyaseti, startup teknolojiyle ilgili tweetler paylaştığım başka bir hesabım var. Onu pek kullanmıyorum. Dolayısıyla onu pek vermeyeyim şimdi. Hatta biraz askıya bile aldım onu. Tek hesapta birleştirmek daha kolay olacak her şeyi. Yani @borahamamcıoğlu'dan takip ederlerse benimle oradan iletişime geçebilirler. LinkedIn'den iletişime geçebilirler. Bir de bir web sitesi hazırlıyorum kendim için. Beni takip alırlarsa zaten bu kanallardan web sitesinin yayını aldığımda onun da haberini veririm. Oradan da her zaman benimle iletişime geçebilirler.
Tamamdır.
Call to Action içinde sohbetimiz boyunca iki kez dile getirdiğim hep ilişkilerini uzun vadeye yaysınlar. Hiç kimse günübirlik başarılar peşine koşmasın. Onlar gelip geçer. Uzun vadeli başarılar, uzun vadeye yayılmış projeler her zaman daha çok zevk verir ve daha çok para kazandırır. Dolayısıyla geleceklerine herkes şimdiden yatırım yapmaya başlasın. Bu illa mali bir yatırım olmasına gerek yok. Arkadaşlıklara yatırım yapsınlar. Yani bu para olarak geri gelsin diye demiyorum. Ama arkadaşlardan gelebilecek fikirler, akıllı çevrelerden gelebilecek fikirler her zaman bir sürü fırsatlar açabilir. Dolayısıyla böyle bitirmiş olalım sohbeti.
Çok teşekkürler Bora. Umarım güzel haberlerini yine duymaya devam ederiz önümüzdeki yıllarda.
Umuyoruz. Çok teşekkürler vaktin için.
Teşekkürler. Bay bay.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.